Ayrım 10. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş, sayfa 86. 10. bölüm. Her yerden çıkan sadatçılar. Oturdunuz mahallede, diyelim ki cinayet işlendi. Telefonu elinize aldınız, güvenlik güçlerine haber verdiniz. Katili gören tanıyan yok. Ölen komşunuzun da çok düşmanı var. Olay yeri inceleme ekipleri sağda solda delil aramaya başladılar. Boş mermi kovanları toplandı ve en önemlisi parmak izi aradılar. Parmak izi kusursuz bir delil. Hemen her cinayet mahallinde ilk aranacak şeylerdendir. 28 Şubat kumpas davası da bir hukuk cinayetiydi. Cinayeti planlayanları bulmak için parmak izi aradık. Bulmak zor olmadı. Zira herkesin gözü önünde katiller bulunmak, aferin almak için izlerini bırakıyordu. İddianameyi ben yazdım diyen avukat. Ankara'da 13 Nisan 2018 günü 28 Şubat davasında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kararın ardından müşteki avukatlarından Cüneyt Toraban saat 18.26'da NTV'nin canlı yayınına bağlandı. Avukat Toraman'ın sözleri cinayetteki parmak izinin failler tarafından gösterilmesiydi adeta. Şimdi avukatlar olarak bizim zannediyorum en kolay davamız da bu. Niçin en kolay davamızdı? Çünkü 70 milyonun gözleri önünde işlenmiş bir suçtan bahsediyoruz. Yani bir varsayımdan, tahminden, bir teşebbüsten söz etmiyoruz. 2009 yılında darbelere karşı 70 milyon adım diye bir platform vardı. 4 tane darbeyle ilgili program yaptı, iddianameler hazırlandı. 28 Şubat davasının darbesinin iddianamesini ben hazırladım. Taksim'de otelde okuduk. Failleri belli, mağdurları belli. Bu 28 Şubat darbesinde tam 24 milyon mağdur var. 24 milyon mağdur. Dolayısıyla yani böyle bir darbe oldu mu olmadı mı? Bunu tartışmanın bir anlamı yok. Tabii ki sanıklar bunun darbe olmadığını iddia ettiler, öne sürdüler. Peki bu mağduriyet nasıl oluştu? Büyük bir tufan gibi, büyük bir sel felaketi gibi, büyük bir volkanik bir felaket gibi. Darbeler böyledir ve 24 milyondan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük partisi, birinci partisi kapatıldı. Müşteki avukatı Cüneyt Toraman'ın yüzünde gururlu bir tebessüm vardı ve 2009 yılında henüz 28 Şubat soruşturması dahi başlamamışken davanın iddianamesini kendisinin hazırladığını söyledi. Ayrıca müşteki avukatları, özellikle Cüneyt Toraman ve Yasin Şamlı, televizyon kanallarını gezerek henüz devam eden davanın hükmünü çok önceden açıklıyorlardı. 28 Şubat darbesi diyor, iddianamede dahi yer almıyorken, Batı Çalışma Grubu için BÇG terör örgütü gibi iftiralarda bulunuyorlardı. Tethiş edilen belgeler. 28 Şubat davasında tartışılan belgeler de vardı. Belgelerin sahte ve üretilmiş olduğunu defalarca söyledik. Bilirkişi raporları da davada çok sayıda sahteliği tespit etti. Davada en çok üzerinde konuşulan belge belki de tethiş belgesiydi. BÇG faaliyetleri 2 isimli, Batı Çalışma Grubu faaliyetleri başlıklı 4 sayfalık askeri belge, davanın 8. klasörünün 141 ile 144. sayfaları arasında bulunuyor. Bu belgede üretilmiş belgelerden biriydi, çünkü yazım dili askeri yazım diline uygun değildi. Sahte belgedeki şu cümlede yer alan bir kelime ayrıca dikkat çekiciydi. 55. hükümetin iş başına geçmesiyle irticai olay ve faaliyetlere bu kesimin miting, gösteri ve tetiş olayları ilave olmuş. Tetiş kelimesi belgenin tarihini taşıyan 1998 yılında TSK'da da NATO'da da kullanılmıyordu. Bunun yerine terör kelimesine çoktan geçilmişti. Belge muhtemelen mazisi eski bir asker tarafından üretilmişti. Genelkurmay karargahında bir arz belgesinde bu kelimenin yer alması mümkün değildi. Üzerinde 1998 tarihi bulunan bu sözde belgede yer alan tethiş donanımı, bu belgenin bu ifadeyi kullanma alışkanlığı bulunan, geçmiş eğitimi nedeniyle kanıksamış, kurumsal sıfatıyla resmi belgelerde terör kelimesini sıkça kullanmamış bir grup ya da kişi tarafından kurgulandığını açıklıyor. O tarih itibariyle 10 yılı aşkın süredir kullanılmayan bu tanımın 1998 yılında üstelik Genelkurmay Başkanlığı karargahında ve bir arz belgesinde bu seviyede tabii olarak kullanılma olanağı yoktu. Belgede aksakallı askerlerin izi vardı ve biraz üzerine düşününce tethişle başka yerde karşılaştığımızı da gördük. Türkiye'nin yakın tarihinde çok tartışılan şirketlerden biri olan ve irticadan atılan askerlerin kurduğu Sadat'ın Bey'de aynı zamanda ASTER yani Adaleti Savunanlar Derneği onursal başkanı olan eski asker Adnan Tanrıverdi bu kelimeyi çok seviyordu. FETÖ'nün Taraf gazetesi Balyoz Kumpas belgelerini yayımladıktan sonra Tanrıverdi'nin kumpasa destek veren açıklamalarını yayımlamıştı. Tanrıverdi, çarşaf, sakal, suga ve oraj tetiş planları ifadesini kullanmıştı. Yani başka bir FETÖ kumpasına da aynı içeriklerle destek veriyordu. Aster onursal başkanı olan Adnan Tanrıverdi sıklıkla tethiş kelimesini kullanıyor. Aster'in internet sitesinde yayınlanan Gayri Nizami Harp Konsepti 4 isimli makalesinde tethiş tanımını kullandığı, üstelik bu tanımı Cenevre Sözleşmesi ve harp hukukuna aykırı olarak meşruiyet kazandırarak Gayri Nizami harp harekat tekniklerinden biri olarak tanımladığı görülüyor. Terör eğitimi. Daha da ilginci Sadat askeri eğitimler verdiğini iddia eden bir kuruluş. Verdiği eğitimler arasında Gayri Nizami Harp GNH kursu var. Diyelim kursa kayıt yaptırdınız. Ne öğreteceklerini şöyle anlatıyorlar. Kursiyerler GNH kursları sonucunda başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tetiş, imkan ve kabiliyetine ulaştırılır. Bu kadar marifetin içinde en çok tetiş kelimesine takıldık. Yıldırma, dehşet verme, korkutma diye tanımlanan sözcük aslında bugünkü terör kavramının eski dildeki hali. Terör kabiliyeti kazandırmanın hem uluslararası kanunlara, hem Cenevre Sözleşmesi'ne, hem iç hukukumuza göre suç olduğunu söylesek itiraz eder misiniz? Ayrıca verilen eğitimler arasında uluslararası harp hukuku açısından koruma altında olmayan ve suç teşkil eden gayri nizami harp teknikleri olarak sivil halkın kullanıldığı sabotaj, baskın, sokak hareketleri vesaire bulunuyor. Dilekçeler Aster Sadat Operasyonu. Malum Sadat yani Uluslararası Savunma Danışmanlık Ticari Şirketi ile Aster yani Adaleti Savunanlar Derneği iki kardeş, hatta ikisi de aynı ekip tarafından kurulmuş. Adnan Tanrıverdi ilişkiyi şöyle anlattı. 28 Şubat postmodern darbesi döneminde inançları sebebiyle suçlu ilan edilip kamu görevinden çıkarılan binleri bir çatı altında toplayan Aster, uzun çalışmalar sonucunda mağdurların kısıtlı da olsa bir takım haklarını 2011 yılında almalarını sağlayabilmiştir. Bu çalışmalar döneminde Aster içinde Assam bir platform olarak stratejiler geliştirmeye başlamış, bu çalışmalar 2012 yılında Sadat'ı doğurmuş, 2013 yılında ise Assam kurumsal kimliğe bürünmüştür. Bunun davayla olan ilgisini de anlatalım. Dava tutanaklarında Sadatçı eski askerlerin izlerini bulmak için çok çaba sarf etmeye gerek yok. Müştekilerin şablon ifadelerle basma kalıp dilekçeler verdiği görülüyor. Sanıkları bir suç örgütü olarak gösteren, kendilerinin bunlara katılmadığı için tasfiye edildiğini söyleyen dilekçelerin sayısı 3-5 değil. Toplam 387 asker müştekiden 128'i Aster'in hazırladığı basma kalıp dilekçeleri verdi. Mahkeme de 117'sine yani %91'ine davaya katılma hakkı tanıdı. İşin ilginci, dilekçe veren sivil müştekiler arasında da 8 kişi Sadat danışmanı. Üstelik 28 Şubat davası için dilekçe hazırlama işi gizli saklı değil. Örneğin müşteki Davut Kurtuluş, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na 26 Eylül 2012 tarihinde verdiği ifadede açıkça söyledi. Söz konusu dilekçeyi derneğimize üye diğer kişilerle birlikte her birimiz ayrı ayrı boş bırakılan yerleri doldurarak gönderdik. Söz konusu derneğin ismi ASDER'dir. Şablon dilekçelerin TSK'yı tasfiye eden Balyoz Ergenekon kumpas davaları süreçlerinde hazırlanmış olması, kurgulama tekniği, diğer kumpas davaları ile ilişki kurulma çabası, bu eylemin siyasi bir plan doğrultusunda kurgulanmış, organize bir faaliyet olduğunu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde gözler önüne seriyor. Her şeyin suçlusu. ASDER'in hazırladığı dilekçelerdeki şablon ifadelere de örnekler verelim. BÇG'ye katılmadığım için ihraç edildim. BÇG örgütünün organize ettiği, hiçbir adli ve disiplin suçu olmadığı halde, darbe karşıtı unsurları bastırmak amacıyla, BÇG örgütünün çalışmalarında kendisini muhalif görmeleri üzerine, BÇG tarafından psikolojik baskı altına alındığını, BÇG örgütü mensuplarınca disiplinsiz olarak suçlandığını, BÇG örgütünün kendisi ve ailesi üzerinde kurduğu cebir ve baskılar sonucu, bu örgütün yasa dışı faaliyetlerine engel olacağı değerlendirilerek BÇG örgütü tarafından disiplinsiz olmakla suçlandığı. Liste böyle uzayıp gidiyor. 2000'li yıllardan sonra ihraç edilen ya da emekli olan müştekilerde rastlanan ifade şöyle. BÇG yapısının kışlalara ve TSK'nın değişik kademelerine yerleşmiş ya da yerleştirilmiş bazı personelce devamlılığının ortaya çıktığını. Müştekiler bu basma kalıp cümlelerle sanıklar hakkında şikayetçi oldu. Hiçbir iddiaları somut belge ve delile dayandırılmadığı ortadayken mahkeme şikayetlerini kabul etti. Asker müştekilere göre aldıkları her cezayı, her uyarıyı, yapılan her idari işlemi birliğindeki Batı Çalışma Grubu üyesi yaptı. Kendisi dini inançlara, milli ve manevi değerlere bağlı, üstün hizmet anlayışına sahip personel olarak, kendisi dışındaki amirleri ise milli ve manevi değerleri eksik, Batı Çalışma Grubu örgütü mensubu, dini inançlara düşman, dini hassasiyetleri bulunmayan kişiler olarak tanımlandı. Duruşmalar sırasında sanıkların müştekilere soru sormasına mahkeme heyeti tarafından imkan tanınmadı. Dolayısıyla bu şablon ifadelerin gerçek dışılığının ortaya çıkartılmasının önüne geçilmek istendi. Savcılık şablon dilekçelerde geçen sözde somut olay ve ast birliklerde görevli, ismi verilerek şikayet edilenler hakkında soruşturma açmadı ve bir karar vermedi. Ancak bir karar vermediği ve ispat edilmemiş şikayet dilekçelerindeki her olaydan davada yargılanan olayla ilgisi dahi olmayan sanıkları sorumlu tuttu. FETÖ üyesi Bilgili'nin bu eylemi dahi açık bir suç üretme kumpasıydı. Ancak mahkeme gerekçeli kararında bu iddialara aynen atıf yaparak belgesiz ve gerekçesiz hüküm kurdu. Kritik isimler. Müştekiler arasında Sadat'ın nedense ilişkisini gizlemeye çalıştığı ASDER ve Sadat danışmanı Nevzat Turan'ın dilekçesi var. Mesela müşteki Bülent Demir de ASDER Genel Başkan Yardımcısı, Sadat kurucusu ve ilk yönetim kurulu üyesi. TSK'dan Fethullahçılık gerekçesiyle atılan akit yazarı Vehbi Karada, Sadat'ı yaratan ASDER'de başkan yardımcısı, Yavuz Sulu Meşe ve İbrahim Töre de aynı şekilde. Bülent Demir TSK bünyesindeyken jandarma yüzbaşı rütbesindeydi. Kendisini mahkemede TSK'da 17 yıl üniforma giydi. Jandarma kıdemli yüzbaşı rütbesindeyken irticai faaliyetlerde bulunduğum gerekçesiyle üçlü kararname ile resen emekli edildim diye anlattı. Demir'in emekli edildiği tarih Kasım 2002 idi. Yani yargı yolu açıktı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmuş ancak talebi reddedilmişti. 28 Şubat davasında hem müşteki hem de bir kısım müştekinin avukatıydı. Duruşmalarda söyledikleri çelişkilerle doluydu. Demir müşteki olarak da yaşadıklarını anlattı. Geleceği gören işlemler. Bir duruşmada 1996 yılında eşinin başörtüsü nedeniyle sakıncalı kategorisine alındığını söyledi. Ancak durumun böyle olmadığı yine mahkemede ortaya çıktı. 66. celsenin tutanaklarından okuyalım. Mahkeme başkanı, kaç yılında meslekten atıldınız? Bülent Demir 2002. 1996'dan itibaren sakıncalı subay statüsüne alındım. 1996 yılında sakıncalı personel statüsüne alınıyor isem buna ilişkin de sadece eşimin başörtüsü ve benim alkol kullanmayışım, namaz kılışım demiyorum. O zaman aklım bir karış havadaydı. O zaman onu yapmıyordum. Sadece alkol kullanmayışım ve eşimin başörtülü oluşundan dolayı sakıncalı personel statüsüne alınmama sebep olan Batı Çalışma Grubu terör örgütüdür. Sanık Cengiz Koşat. Burada gerek sakıncalı şüpheli personel ile gerekse milli güvenlik kararı ile ilgili bilgiler verilirken tam bilinmediği için siz sayın heyetinizin yanıltıcı bilgilere ulaşma ihtimaliniz çok büyük. Örneğin Sayın Avukat Bülent Bey 1996-2002 yılları arasında sakıncalı olarak alındığını söylüyor. Şimdi her yıl sakıncalı personel hakkında 6 ayda bir kanaat raporu oluşturulur. 1. ve 2. sicil amirleri tarafından bunlar daha üste gider. Yani bu durumda Sayın Avukat hakkında 12 adet kanaat raporu oluşturulmuştur o güne kadar. Yani bir hafta içinde dosyası derlenip atılması mümkün değildir. Ayrıca bir kişi doğrudan sakıncalı şeye çok kesin deliller ve belgeler yok ise alınmaz. Şüpheli kategorisinde uzun zaman tutulur bildiğim kadarıyla. Bilahare yeni bilgi ve belgeler edilince yani 96 yılından önce büyük bir ihtimal ile şüpheli kategorisindedir. Örneğin kendisine arzunuz ile sorun var, evlenme tarihini tam olarak söyleyebilir mi? Bülent Demir, Temmuz 97. Sanık Cengiz Koşal, 96 yılında sakıncalı personel kategorisine alınmış. Yani eşiyle bir alakası yok. 96 yılında sakıncalı personel kategorisine girdiğinde eşiyle hiç alakası yok. Duruşma tutanağından birebir aktardık. 1996'da sakıncalı personel kategorisine alınmasını 1997'de evlendiği kişinin başörtüsüne bağlayan şahıs 28 Şubat davasında hem müşteki hem de avukat olarak yer aldı. Bülent Demir 28 Şubat davasındaki şablon dilekçelerinin yaratıcısı olan Aster'in de avukatlığını yaptığını söyledi. Demir ayrıca Aster Genel Başkan Yardımcısı ve Sadat'ta da danışman olarak görev yapıyor. Akit yazarı da müşteki. Bir başka isim ise Cumhuriyetimize ve Atatürk'e ettiği hakaretlerle bilinen yeni akitin yazarı Behbi Kara. Kara TSK'da Deniz Binbaşı rütbesindeydi. Fethullah Gülen mensubu oldu ve yayınlarını takip ettiği, Fatih'te Said-i Nursi kitaplarının okunduğu bir toplantıya katıldığı, mesai saatlerinde görevini aksatacak şekilde namaz vakitlerinde camiye gittiği gerekçesiyle Aralık 1996 yaş kararı ile TSK'dan ihraç edildi. Kara'nın dosyasında sadece bunlar yoktu. Disiplinsizliği nedeniyle 1989 yılında Gayret Gemisi Komutanı tarafından 3 gün oda hapsi, 1993 tarihinde uyarı cezası, 1993 tarihinde şiddetli tevbih cezası aldığı da biliniyor. Davada müşteki olan Vehbi Kara, diğer müştekilerin de aynen kullandığı, Aster şablon dilekçesinde yazdığı gibi 1996 yılında var olmayan BÇG örgütüne katılmadığı ve vazife kabul etmediği için ihraç edildiğinden şikayetçi oldu. Karanın tespitine göre 18 Haziran 1997 tarihi itibarıyla 1996-1997 yıllarında TSK'dan ihraç edilen 260 personel haricinde 90 bin rütbeli TSK personeli BÇG Sözde Örgütü'ne katılmış ve görev kabul etmiştir. Peki kara şikayetçi olduğu konuda şikayetinin sebebini oluşturan kişinin adını neden vermedi? Dava dosyasında yer alan ifadesinde kendisine görev teklifi yapan BÇG örgütü mensubunu halen gizlediği ve mahkemeye beyan etmediği de görülüyor. Ayrıca Vehbi Kara, BÇG mensuplarınca disiplinsiz olduğu, olumsuz sicil ve kanaatlerle ihracının yasal kılıfının oluşturulduğundan da şikayetçi. Ancak Kara'nın gözden kaçırdığı temel bir husus var. Kendisinin esasen TSK, Emniyet ve MİT tarafından Fethullah Gülen mensubu olması ve bu örgütün faaliyetlerine iştirakinin tespit edilmesi gerekçesiyle ihraç edildiği yaş kararında yer alıyor. Ve bu şahısla ilgili son bir not düşmek istiyoruz. Kara'da Sadat'ın danışmanlığını yapıyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 94.